Ayrım 5. Üretme Tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 45. Tohumu ilacı satan da, tedavi eden de aynı. Dünyanın dev tohum firmaları aynı zamanda tarım ilacı da üretiyor. Aynı zamanda insan sağlığı için kullanılan ilaçların da üreticisi. Yani yaygın deyim de zehirleyen de tedavi eden de aynı firma veya firmalar. Türkiye'deki yasalara bakıyorsunuz, Avrupa Birliği'nden farkı yok. Oradaki yasalar neredeyse birebir tercüme edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirildi. Fakat uygulayan kafa farklı olunca ve bir şey olmaz mantığıyla yaklaşılınca zehirlenmeler, ölümler kaçınılmaz oluyor. Tarım Bakanlığı ıspanakta zararlı otlarla mücadele için zirai ilaç kullanılmaz diyor. Çiftçilerle konuşuyoruz. Haftada bir ilaç attıklarını söylüyorlar. Bakanlık uyarıyor, pamuk ekilen yerlere ıspanak ekmeyin. Pamukta kullanılan ilaçlar ve böcek zehirleyicileri ıspanağa da geçer. Fakat kimse dinlemiyor. Bakanlık da yaptığı uyarının peşine düşmüyor. Gidip tarlaya bakmıyor ve ekim yapılmış mı yapılmamış mı? Yapılmamışsa nasıl bir yaptırım uygulanacak o da belli değil. Bu nedenle böcek öldüren zehirli ilaçlar insanları da öldürüyor. Hemen olmasa da yavaş yavaş. Şekilsiz meyveler ve sebzeler hormonlu mu? Halk dilinde hormon olarak bilinen bitki gelişim düzenleyicileri tarımda yaygın olarak kullanılıyor. Bu konuda zaman zaman polemikler de yaşanıyor. Pazarda manavda iri ve şekilsiz meyve ve sebzeyi gören tüketici hormonlu diye almıyor. Uzmanlar gördüğünüz iri ve şekilsiz her meyve ve sebze hormonlu değil diye uyarıyor. Ziraat Mühendisleri Odası hormonlar konusunda yapılan polemiklere kapsamlı bir çalışmayla açıklık getirdi. O çalışmayı özetleyecek olursak, bitki hormonları, diğer adıyla bitki gelişim düzenleyicileri, bitkilerde çiçeklenme, olgunlaşma, kök gelişmesi, yaprak, sap ve diğer organların bükülmesi ve ölümü, sap uzamasının engellenmesi veya ilerletilmesi, meyvelerin renk alması, yapraklanma veya yaprak dökümünün engellenmesi gibi birçok fizyolojik olayı etkileyen ve bizzat bitkiler tarafından üretilen kimyasallardır. Sağladıkları avantajlar nedeniyle ekonomik olarak gelişmiş ülkeler tarafından da tarımda kullanılıyor. Bitki gelişim düzenleyicileri denince genellikle akla oksinler, giberellinler, sitokininler, etilen ve engelleyiciler gelir. 5 grupta toplanan bitki gelişim düzenleyicileri bitkiler içerisinde çeşitli tepkilere neden olurlar. Oksinler. Işığa yönelim ile karanlık yanın daha hızlı gelişmesini sağlarlar, kök gelişmesini ilerletirler, yan tomurcukların daha yavaş gelişmesini sağlarlar, çiçek oluşumunu, meyve tutmasını ve gelişmesini ilerletirler. Oksinler çeliklerin daldırılarak köklendirilmesinde kullanılan birçok bileşiğin etkili maddesidir. Giberellinler. Hücre bölünmesi ve uzamasını, tohumda uyku halinin kırılmasını ve hızlı çimlenmeyi teşvik ederler. Yaygın kullanımı olan bir giberellik asit yani GA3, mandarin ve klemantinde meyve tutumunu, çekirdeksiz üzümde meyve iriliğini arttırmada kullanılmaktadır. Sitokininler. Diğer hormonların aksine hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunur. Hücre bölünmesini teşvik eder ve doku kültüründen bitki geliştirmek için kullanılan steril ortamlarda yer alır. Eğer bir bitki gelişim düzenleyicileri karışımı ortamında sitokinin daha çok ve oksin daha az ise doku kültürü daha çok sürgün oluşturur. Aksi durumda daha çok kök gelişmesi olur. Etilen. Kendi başına ayrı bir grup oluşturur ve gaz formundadır. Olgunlaşmayı ilerletir, yaprak dökümüne neden olur. Bitki stres durumunda etilen oluşturmayı artırır ve bitkide en çok etilen bitki ömrünün son aşamasında bulunur. Sonbaharda yaprak dokularında saptanan etilen artışı yaprak dökümünün de bir nedenidir. Etilen keza meyve olgunlaştırmada, örneğin yeşil muzları, erken ve homojen bir hasat için domatesleri olgunlaştırmada kullanılır. Engelleyiciler. büyümeyi durduranlar ve büyümeyi geriletenler. Absisik asit, yani ABA, genel bir bitki gelişim engelleyicisidir. Uyku halini, yani dormansı teşvik eder ve tohumun çimlenmesini engeller. Yaprak, çiçek ve meyve dökülmesini geciktirir ve stomaların kapanmasına neden olur. Yüksek konsantrasyonda bu özelliğiyle ABA kurak dönemlerde hücreleri korur. CCC uygulaması ile buğdaylarda sap uzaması geriletilerek, kısa sap sağlanarak yatmaya karşı dayanıklılık arttırılır. MH yani maleik hidrazit uygulamaları ile patates ve soğanda sürgün verme engellenir. Dünyada bitki gelişim düzenleyiciler, ruhsat ve denetim, ayrıca çevre ve sağlık açısından pestisitler yani tarım ilaçları içerisinde bir alt grup olarak işlem görmektedir. Türkiye'de bitki gelişim düzenleyicilerinin ithal, üretim ve satışları 1988 yılından itibaren pestisitlerde olduğu gibi ruhsata tabidir. Hormon uygulamalarında diğer kimyasallarda olduğu gibi kurallara uyulmadığında ve çok sıklıkla kullanıldığında hem üreticilerde hem de tüketicilerde sağlık anlamında bir risk, tehlike ve zarara uğrama söz konusu olabilir. Pazarda ve markette zaman zaman anormal şekilli ya da çok iri meyve ve sebzelere rastlanabilir. Bu tür anormallikler yoğun hormonlardan kaynaklandığı gibi bazen bitkilerin çeşit özelliğinden, bazen de bazı zararlı türlerin beslenme zararından kaynaklanmaktadır. Herhangi bir kimyasal analiz yaptırılmadan üreticilerin yoğun hormon kullandıkları yönünde suçlanması doğru bir yaklaşım değildir. Son yıllarda sebze ve meyve üretiminde verim açısından önemli aşamalar kaydedilmiştir. Islah çalışmalarıyla verimleri yüksek, iri yapılı, piyasaya uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı sebze ve meyveler üretilmektedir. Tüketicilerin, çevrecilerin, sivil toplum örgütlerinin ve basının tarım ilacı ve hormon gibi sentetik girdilerin azaltılmasını ve bilinçli kullanılmasını istemeleri makul karşılanabilir. Ancak konunun uzmanı olmayan kişilerin herhangi bir kalıntı analizi yaptırılmadan medyada açıklama yapıp tüm üreticileri zan altında bırakarak maddi açıdan zor duruma düşürmeleri de doğru değildir. Ülkemizde bu tür sentetik girdilerin azaltılması ve doğru kullanılması yönünde önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede bitkileri tozlaştırma amacıyla hormon yerine bombus arıları kullanılmaktadır. Bitki gelişim düzenleyicileri amaca göre belirlenen ve önerilen şekilde uygulanmalıdır. Uygulama zamanının tam olarak tespiti çok önemlidir. Uygulama dozu konusunda yeterli duyarlılık gösterilmeli, etiket bilgilerine dikkat edilmelidir. Yetiştiriciler bitki gelişim düzenleyicileri kullanmadan önce mutlaka konunun uzmanlarına danışmalıdır. Tarımda hormon ve ilaç kullanımı yaygındır. Ne kadar bilinçli kullanıldığı ise tartışmalıdır. Birçok denetime, analize rağmen ihraç ürünlerinde bile ilaç kalıntısı görüldüğüne göre denetimlerin daha sık ve etkin yapılması şarttır. Sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi ve tüketimi için tohumdan sofraya kadar olan süreçte bilinçli ve vicdanlı üretici, tüccar, sanayici, ihracatçı ve tüketici olmadan gıda terörünü önlemek mümkün değil. Bu nedenle herkes sorumluluk üstlenmeli. Türkiye su zengini değil, suyu zengin gibi harcıyor. Toplam ekilebilir tarım arazisi 23.2 milyon hektar olan Türkiye'nin sulanabilir 8.5 milyon hektar tarım arazisi var. Bu arazinin 6,5 milyon hektarı sulanıyor. 2023 yılına kadar hedeflenen 2 milyon hektarlık alanın daha sulamaya açılmasıyla sulanabilir arazilerin tamamı sulanacak. Türkiye'nin 98 milyar metreküp yer üstü, 14 milyar metreküp yer altı olmak üzere toplam 112 milyar metreküp kullanılabilir su kaynağı var. Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1400 metreküp. Su varlığı kriterlerine göre yılda kişi başına kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten daha az olan ülkeler su fakiri. 1000 metreküp ile 2000 metreküp arasında olan ülkeler su azlığı çeken, 2000 metreküpün üzerinde olan ülkeler ise su zengini ülke kabul ediliyor. Bu kriterler dikkate alındığında Türkiye su fakiri olma yolunda ilerliyor. Nüfus artışına bağlı olarak 2030 yılından itibaren su fakiri olma tehlikesi yüksek. Dünya ortalamasına yakın seviyelerde Türkiye'de de suyun %73'ü tarımda, %16'sı konut ve yaşam alanlarında, %11'i sanayide kullanılıyor. Tarımsal sulamanın %75'i salma sulama, yaygın deyimiyle vahşi sulamayla yapılıyor. Son yıllarda verilen desteklere ve gösterilen çabalara rağmen damla sulama oranı %5, yağmurlama sulama oranı ise %20 seviyesinde. Dolayısıyla suyun verimli kullanıldığı söylenemez. Mevcut sulama kanallarının %87'si vahşi sulamaya uygun kanallardan oluşuyor. Borulu basınçlı sisteme uygun kanalların oranı %13. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yapılan Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verildiğinde tuzlanma sorunu büyük boyutlarda yaşandı. Sonraki yıllarda çiftçilere yönelik eğitim çalışmalarıyla aşırı sulama azalsa da bugün sorun devam ediyor. Tarımsal sulamada amaç toprağı değil bitkiyi sulamak olmalı. Bu nedenle damla sulama en verimli, en tasarruflu sulama biçimidir. Bitkinin ihtiyacı olan su bitkinin köküne akıtılır. Su ve gıda güvenliği. Suyun tarım için önemi gıda güvencesinin temel kaynaklarından birisi olmasıdır. Gıdanın 2/3'ü sulu tarım alanlarından üretiliyor. Bu nedenle gıda güvenliği için su güvenliği şart. Sulama ile ürün verimini 3-6 kat arttırmak mümkün. Sadece bitkisel üretim için değil, hayvansal ürünler ve gıdalar için de suyun büyük önemi var. Hayvanları beslemek için en önemli girdi yem, yem bitkileri üretimi için su en önemli girdidir. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 2006'dan başlanarak suyun verimli kullanılması ve su tasarrufu için modern basınçlı sulama sistemlerine yönelik projelere devlet %50 hibe desteği sağladı. Bu kapsamda 2018 sonu itibariyle 26.712 projeye yaklaşık 534 milyon lira hibe desteği verildi. Aynı dönemde 288.528 projeye de Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 3 milyar 457 milyon lira düşük faizli kredi sağladı. Bu kadar hibe ve kredi desteğine rağmen modern basınçlı sulama sistemleri olarak bilinen damla sulama ve yağmur sulamada yeterli seviyelere ulaşılamaması kaynakların da verimli kullanılmadığını gösteriyor. İklim değişikliğinin etkileri. İklim değişikliği tarımsal üretimi olumsuz etkilemesinin yanı sıra su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Kuraklık dönemlerinin artması ve yağış rejiminin değişmesinin su kaynaklarının tükenmesine neden olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Profesör Doktor Yurdanur Ünal, Meteoroloji Mühendisi Aslı İlhan, Yüksek Meteoroloji Mühendisi Cemre Yürük tarafından hazırlanan Türkiye'de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik raporunda su sorununa özel yer veriliyor. Rapora göre Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası, zaten küresel iklim değişikliği ve yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle bugün bile alarm veriyor. Konya Ovası'nın altında halen var olan yeraltı suyu gitgide azalıyor. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü küresel iklim değişikliği projeksiyonlarında 2015-2039, 2040-2069 ve 2070-2099 yıllarını kapsayan küresel iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklığı artışı ve yağış noksanlığı tahminlerine göre Konya'da metrekareye düşen yağış miktarının 320 milimetrelerden 250 milimetre seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor. Seyhan Havzası'nda da 2070'li yıllarda aylık ortalama sıcaklıkların 3 derece artacağı, yıllık yağışın %25 azalacağı, yüzey suyu kaynakları kar depolaması ve yeraltı suyu potansiyelinde %30'a varan düşüşler gerçekleşeceği ifade ediliyor. Gelecekte suyun verimli kullanılması bugünden çok daha önemli olacak. Yağışlar azalacağı için su kaynaklarına ihtiyaç artacak. Tarımsal su talebinin 2030'a kadar %30 artması bekleniyor. Bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması çok önemli. En fazla su tüketen şeker pancarı, pirinç gibi ürünlerde damla sulama sistemleriyle ciddi su tasarrufu sağlanabilir. Akıllı ve modern sulama teknikleriyle aynı miktarda suyla 2 kat daha fazla alan sulanabilir. Meyvecilikte başlayan yüzey altı veya toprak altı olarak adlandırılan damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması su tasarrufu ve ürün verimliliğini arttıracaktır. Elbette ki en önemlisi su kaynaklarına göre tarımsal ürün deseninin belirlenmesi ve üretim planlamasının buna uygun yapılmasıdır. Tarımsal desteklemede verimlilik ve kalite konusunda önemli kriterlerden birisi su olmalı. Suyu verimli kullanan, tasarruflu kullanan çiftçiye ilave destek sağlanabilir. Uygun havzada uygun ürünle üretim yaparak su tasarrufu yapan çiftçiye teşvik edici destekler sağlanabilir. Tarımsal ürünlerin su ayak izi çıkarılmalı. Gıda üretmek için doğrudan ve dolaylı olarak ne kadar suyun gerekli olduğu hesaplanarak buna göre üretime karar verilmeli. İhracat yaparken bile ürünlerin üretimden ihracata kadar kullanılan su miktarı dikkate alınmalı. Türkiye'de iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik raporu verilerine göre 1 kilo sığır eti üretimi için 15 bin ile 70 bin litre arasında su gerekiyor. 1 kilo kahve için 21 bin litre, 1 kilo çikolata için 17.196 litre, 1 kilo pamuk için 11 bin litre, 1 kilo tereyağı için 5.553 litre, 1 dilim pizza için 1.239 litre, 1 kilo domates için 214 litre, 1 yumurta için 196 litre, 1 kilo zeytin için 3.025 litre su tüketiliyor. Tarım arazileri daralırken nüfus artıyor. Nüfusu beslemek için tarımsal üretimin ve buna bağlı olarak gıda üretiminin arttırılması şart. Bunun için toprak ve su başta olmak üzere doğal kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı alanda daha çok verim almak için tohum, fide, fidan konusunda araştırma geliştirme çalışmaları çerçevesinde ıslah çalışmalarının yapılması, biyoçeşitliliğin korunması, teknolojiden yararlanarak doğru ve bilinçli girdi kullanımı, doğru yöntemle sulama ve suyun verimli kullanılması çok önemli. Türkiye su zengini değil, fakat suyu zenginmiş gibi kullanıyor. Su tasarrufu denilince diş fırçalarken musluğu açık bırakmamak, bulaşığı elde değil makinede yıkamak gibi önlemler gündeme getiriliyor. Elbette bunlar önemli. Her damla suyun önemi çok büyük. En önemlisi tarımsal sulamada yapılacak tasarruftur. Çünkü suyun %73'ü sulamada kullanılıyor. Gıda ve yem güvenliği, kırsal kalkınmanın sağlanması, toprağın korunması, sürdürülebilir çevre yönetimi için öncelikle iyi bir su yönetimine ihtiyaç var. 5. ayrımın sonu. Sayfa 52.